Tanrı'nın imzası. Bütün uluslar duyup doğrudur desinler. Yaşaya 43. bölüm 9. ayet.
Yasal belgelerin çoğu resmi bir imza gerektirirler. Tanrı'nın yetkili kayıtları ve antlaşmaları olduklarını iddia eden eski ve yeni antlaşma yazıları bir kalem ile atılan bir imzaya değil, yerine gelen peygamberlikler olarak adlandırılan ve eşi benzeri olmayan bir imzaya sahiptirler. Rab diyor ki, ilk ve son benim. Benden başka Tanrı yoktur. Benim gibi olan var mı? Haber versin. Ezeli halkımı var ettiğimden beri olup bitenleri, bundan sonra olacakları söyleyip sıralasın. Evet, gelecek olayları bildirsin. Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? Ben Rab, bildirmedim mi? Yeşaya 44:6-7, 45:21. Tanrı'nın mantığını kavrama konusunda başarısızlığa düşmeyelim. Kutsal kitabın geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında beyan ettiklerine güvenebileceğimizi bilmemizin nedeni, onun hepsi tam bir kesinlikle yerine gelen ayrıntılı peygamberliklerle dolu olmasıdır.
Olumlu kanıt.
Tarihi, yalnızca zamanın dışında var olan, tarih meydana gelmeden önce duyurabilir ve yazabilir. Ölümlü erkekler ve kadınlar, belirli zamanlarda gelecekte neler olabileceği hakkında öğrenim görmüş tahminlerde bulundular. Ama yalnızca Tanrı geleceği daha şimdiden gerçekleşmiş gibi görür. Bundan 1000 yıl sonra ne olacağını yalnızca Tanrı bilir. Tanrısal açıklamanın dışında ne insanlar, ne melekler, ne şeytan, ne de cinler gelecek olan bir olayı yetkili bir şekilde önceden bildiremezler. Bazı kişiler şu soruyu sorabilirler. Ama medyumlar, büyücüler ve falcılar var. Onlar hakkında ne diyeceksiniz? Onlar geleceği bildiriyorlar. Öncelikle şunu anlamak önemlidir. Şeytan, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak ettiği kişilere dünya ile ilgili fazladan bilgi ve güç verebilir. 2 Timoteus 2:26. İkincisi, şeytan, insanlık tarihini binlerce yıldır gözlemlemekte olan usta taklitçi ve psikolog, Tanrı'nın imzasını sahtesine atmak konusunda oldukça uzmanlaşmıştır. Üçüncüsü, şeytan belirli olayların nasıl sonuçlanabileceklerini önceden bildirme eyleminde oldukça iyidir. Şeytanın peygamberliklerinin yanlış oldukları genellikle kanıtlanmıştır. Ayrıca bu peygamberlikler belirsiz ve muğlaktırlar. Örneğin bir falcı, genç bir hanıma şöyle diyebilir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde evleneceksin ve gerçek sevgiyi bulacaksın. Siz de ben de böyle bir peygamberliğin olasılık oranının büyük olduğunu ve bu nedenle gerçekleşeceğini biliyoruz. Yerine gelen kutsal kitap peygamberliklerinden söz ettiğimiz zaman söylediğimiz şey bu tür belirsiz ve muğlak tahminler değildir. Şimdi kutsal kitap peygamberliklerinden aldığımız 3 örneği gözden geçirelim. Bir yer, bir halk ve bir kişi hakkında.
Bir yer hakkındaki peygamberlikler.
Milattan önce 600 yılı civarında peygamber Hezekiel eski Fenike'ye ait Sur kentine karşı peygamberlikte bulundu. Denizin kıyısında Lübnan'a yakın bir yerde kurulmuş olan Sur kenti 2000 yılı aşkın bir süre için bir dünya başkentiydi. Bu kent denizlerin kraliçesi olarak tanınırdı. Ancak yine de kentin gücünün doruğunda bulunan bir dönemde Tanrı, Hezekiel'e Sur'un Tanrı'nın önündeki kötülüğünün ve kibirliliğinin bir sonucu olarak üzerine gelecek olan yıkım hakkında ayrıntılı bir peygamberlik duyurmasını ve bu peygamberliği yazmasını söyledi. Peygamber Hezekiel şu peygamberlikte bulundu. 1. Pek çok ulus Sur kentinin üzerine saldıracaktı. Hezekiel 26:3. 2. Kente ilk saldıran Babil kralı Nebukadnezar olacaktı. Ayet 7. 3. Sur'un duvarları yıkılacak, kuleleri yerle bir edilecekti. Ayetler 4-9. 4. Sur kentinin halkı kılıçtan geçirilecekti. Ayet 11. 5. Kentin taşları, kerestesi ve toprağı denize atılacaktı. Ayet 12. 6. Kentin toprağı kazılıp süpürülecek ve kent çıplak bir kayalık haline gelecekti. Ayet 4. 7. Kent, denizin ortasında balıkçıların ağlarını gerdikleri bir yer olacaktı. Ayetler 5-14. 8. Büyük Sur kenti asla tekrar kurulmayacaktı. Çünkü egemen Rab söyledi. Ayet 14. Dünyevi tarih 8 peygamberliğinin hepsinin yerine geldiklerini kaydeder. 1. Pek çok ulus Sur kentinin üzerine saldırdı. 2. İlk saldıran ulus Kral Nebukadnezar'ın yönettiği Babil'di. 3. 13 yıl süren bir kuşatmadan sonra M.Ö. 585-572 Nebukadnezar Hezekiel'in peygamberliğini yerine getirerek ana kara üzerindeki surun duvarlarını ve kulelerini yerle bir etti. 4. Nebukadnezar Akdeniz'de kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzakta kurulmuş olan surun ada kalesine kaçmayı başaramayan kent halkını kılıçtan geçirdi. 5. Dünyevi tarih M.Ö. 332 yılında gerçekleşen olayları şöyle belgeler. Büyük İskender, Sur'un ada kısmını fetheden ilk kişi oldu. Büyük İskender, önce kentin ana kara kısmını yıktı ve sonra yıktığı yerlerin moloz taşlarını kendisini adaya ulaştıracak bir yol inşa etmek için kullanarak bu başarıyı elde etti. Böylece farkında olmadan taşlarınızı, kerestenizi ve toprağınızı denize atacaklar ifadesinde belirtilen peygamberliğin diğer kısmını yerine getirmiş oldu. İskender'in fethi, Fenike İmparatorluğu'nun bir daha asla kurulmamak üzere kesin sonunu getirdi. 6. Kent, aynı çıplak bir kayalık gibi kazılıp süpürüldü. 7. Kent, ağların gerildiği bir yer haline geldi. 8. Bu olayı izleyen yıllarda Sur kentini tekrar bina etmek için büyük çabalar sarf edildi. Ama bu çabalar, kentin daha sonraları sürekli olarak tekrar yıkılmasına engel olamadı. Bugün Lübnan'da adı Sur olan modern bir kent vardır. Ama Hezekiel'in peygamberlikte bulunduğu eski Fenike kenti asla tekrar kurulmadı. National Geographic dergisi taş kaldırımı gösteren bir fotoğrafın altına şöyle bir manşet koymuştur. Bugün Fenikelilere ait eski Sur kenti, bir Roma başkentine ait bu kaldırım taşlarının ve sütunlarının altında gömülüdür. Yapılacak küçük bir kazı ile Fenikelilerin kaybolan dünyasına ulaşmak kolayca mümkün olabilir. Bir insan olan Hezekiel'in yaşadığı dönemde Sur kentine bakarak kendi bilgeliği aracılığıyla bu 8 peygamberliği bildirmesi için nasıl bir olasılığı var olabilirdi? Tarihi gerçekleşmeden önce gören yalnız Tanrı olduğu için Hezekiel'e bu bilgiyi ancak Tanrı verebilirdi.
Bir halk hakkındaki peygamberlikler.
Kutsal kitap çok sayıda halk ve ulus hakkında kesinlikle ve açıklıkla ifade edilmiş yüzlerce peygamberlik içerir. Mısır, Etiyopya, Arabistan, eski İran, Rusya, İsrail ve daha pek çokları. Bu diğer yerine gelen peygamberlik örneğine geçmeden önce amacımızın bu peygamberlikleri bizim duymayı istediğimiz şekilde duyurmak ya da onlar aracılığıyla politik veya dini bir gündem oluşturmak olmadığını hatırlayalım. Amacımız kutsal yazılarda bildirilenin ne olduğunu öğrenmektir. Burada yorumlaması kolay ama pek çok kişi tarafından kabul edilmesi zor olan belirli bir ulus hakkında yerine gelmiş bir peygamberlik olayını gözden geçireceğiz. M.Ö. yaklaşık 1920 yılında Tanrı İbrahim'e şu vaatte bulundu. Bu toprakları senin soyuna vereceğim. Yaratılış 12:7. Tanrı bu aynı vaadi daha sonra İshak ve Yakub'a da verdi. İbrahim, İshak ve Yakub'un soyları önce İbraniler, daha sonra İsrailoğulları ve son olarak Yahudiler olarak adlandırıldı. Bu vaatlerden yüzlerce yıl sonra Tanrı, Musa'yı kendisine güvenmedikleri ve itaat etmedikleri takdirde başlarına ne geleceği konusunda bilgilendirdi. Sizi öteki ulusların arasına dağıtacak, kılıcım ile peşinize düşeceğim. Ülkeniz viran olacak, kentleriniz harabeye dönecek. Levililer 26-33. Rabbin sizi süreceği bütün uluslar başınıza gelenlerden dehşete düşecek. Sizi aşağılayacak, sizinle eğlenecekler. Bu uluslar arasında ne esenliğiniz ne de dinlenecek bir yeriniz olacak. Orada Rab size titreyen yürekler, umutsuzluk ve bakmaktan yorulmuş gözler verecek. Yasanın tekrarı 28, 37, 65. Eski antlaşma bunlara benzeyen çok miktarda peygamberlik kapsar. Milattan sonra yaklaşık 30 yılında Nasıralı İsa peygamberlerin sözlerini onaylayarak Yeruşalim'in yıkımını önceden bildirdi. İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı ve şöyle dedi: "Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek. Kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin." Luka 19:41-44. İsa tapınağın kendisinden söz ederek şu ön bildirde bulundu: "Öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak." Luka 21:6. 40 yıl sonra bu olaylar gerçekleşti. Milattan sonra 37 yılında doğan tarihçi Flavius Josephus kendi gözleriyle tanık olduğu olayı kaydetti. Milattan sonra 70 yılında Roma ordusu Yeruşalim'i kuşattı. Kentin etrafını setlerle çevirdi ve 3 yıllık kuşatmadan sonra ordu Yeruşalim'i yere çaldı. Sezar'ın kendisi süvari bölüklerine tapınağı yıkmamalarını buyurmasına rağmen öfkeli Roma askerleri içinde saklanan Yahudileri öldürerek tapınağı ateşe verdiler. Tapınağın altını ve gümüşü eriyerek taşların arasına aktı. Tapınak aynen İsa'nın bildirmiş olduğu gibi yerle bir edildi. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Ve aynen Musa'nın ve peygamberlerin önceden söylemiş oldukları gibi Yahudiler dünyadaki ulusların arasına dağıtıldılar. Sonraki 2000 yıl boyunca tarih bu peygamberliklerin yerine geleceğine tanıklık edecekti. Gezgin Yahudi, tüm ulusların aşağıladığı ve eğlendiği, dinlenecek bir yeri olmayan biri haline geldi. Kişisel duygularımız ne olursa olsun, bu kutsal kitap peygamberliğinin hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir yanı vardır. Tanrı, peygamberlerine aynı zamanda Yahudilerin tüm eşitsizliklere rağmen uluslar arasında farklı bir halk olarak korunacaklarını ve bir gün Tanrı'nın İbrahim, İshak ve Yakub'a vermiş olduğu ülkeye geri döneceklerini de söyledi. Musa, İsrailoğullarına peygamberlikte bulundu. Tanrınız Rab, sizi dağıttığı ulusların arasından yeniden toplayacak. Yasanın tekrarı 30:3. Peygamber Amos, Musa'nın peygamberliğine şu sözleri ekledi: "Sürgün halkım İsrail'i geri getireceğim. Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar. Onları topraklarına dikeceğim. Ve bir daha kendilerine verdiğim topraktan sökülmeyecekler." Amos 9:14-15. Dünyadaki haber yayınları şebekesi bu olayların gerçekleştiğini bildirir. Dünya tarihinde Yahudi ulusunun başına gelenlerin benzeri görülmemiştir. Bu durum bir nedenden ötürü asimilasyon yasasına doğrudan aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü bu yasa bir ulus başka bir ulus tarafından fethedildiği zaman ülkelerinden götürülenlerin arasında hayatta kalanların aralarında bulundukları uluslar tarafından birkaç kuşak geçtikten sonra kendilerine benzetileceklerini bildirir. İki farklı ulus arasında evlilikler yapılır, yeni dil ve kültür benimsenir. Ve böylece fethedilen halkın insanları birkaç kuşak sonra kendi ulusal kimliklerini yitirirler. Ancak bu asimilasyon yasası Yahudiler için geçerli olmamıştır. Milyonlarca Yahudi çaresizlik içinde bulundukları ulus ile karışmayı ve onlar tarafından özümsenmeyi denemesine rağmen bunu yapamadılar. Pek çok kişinin bu sözleri kabul ettikleri takdirde neden acı duyacaklarını anlamak hiç de zor değil. Geçenlerde Lübnan'da yaşayan bir arkadaşım şunları yazdı: "Peygamberliğin yerine gelmesi hakkında, Tanrı'nın Yahudileri ülkelerine geri getireceğine dair verdiği söz hakkında, böyle bir inancı kabul etme konusundaki imaları görmezden gelemem. Bu inancı kabul etmek benim hedefime zarar verirdi." Açık konuşalım. Yahudilerin bir halk ve ulus olarak hayatta kalmalarını ve yeniden kurulmalarını kabul etmek, İsrail yönetiminin politikasını onaylamamız gerektiği anlamına gelmez. Lübnanlı dostumu anlıyor ve ona sempati duyuyorum. Annesinin ailesi ve komşuları 1948 yılında diğer pek çok başka kişiyle birlikte evlerinden çıkartıldılar. ülkesi çok büyük bir acıya maruz kaldı. Tüm bunlara rağmen kavranması gereken düşünce şudur. Kutsal kitap peygamberlerinin sözleri gözlerimizin önünde yerine gelmektedirler. Bugün Yahudilerin çoğunun saygı duyduklarını iddia ettikleri kendi peygamberlerinin mesajını reddetmelerinin ardında yatan gerçek, aynı zamanda bir başka ayette bulunan sözlerin yerine geldiklerini göstermektedir. Yahudi ulusunun ruhsal gözleri görmemektedir. Bugün bile Musa'nın yazıları, kendi Tevratları, okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. 2. Korintliler 3.15. Bir ulus olarak tövbe ettikleri, zihinlerinde ve yüreklerinde köklü bir değişikliğe sahip oldukları ve Tanrı'nın eski çağdaki mesajına inandıkları gün gelinceye kadar yaşamlarında Tanrı'nın gerçek bereketleri görülmeyecek. Kutsal yazılardaki yolculuğumuzun sonuna yaklaştığımızda bu olayların Tanrı'nın son zamanlar için tasarladığı program ile ne kadar uyumlu olduklarını göreceğiz. Aynı zamanda Tanrı'nın Orta Doğu ve tüm dünya için hazırlamış olduğu bereketler hakkındaki bazı peygamberlikleri de işiteceğiz. Sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Yeremya 29.11.
Bir kişi hakkındaki peygamberlikler.
Eski antlaşmanın tamamında Tanrı'nın dünyaya göndermeyi vaat ettiği bir Mesih, kurtarıcı hakkında yüzlerce peygamberlik yer almaktadır. Ölü Deniz tomarları bu yazıların Mesih'in doğumundan yüzlerce yıl önce yazılmış olduklarını onaylamaktadırlar. Aşağıda bu ön bildirilerden yapılan bir seçme sunuyorum. İbrahim'e verilen peygamberlik, M.Ö. 1900. Mesih, dünyaya İbrahim ve İshak'ın aile soyundan gelecekti. Yaratılış 12:2-3, 22:1-18, Matta 1'de yerine geldi. Yeşaya'ya verilen peygamberlik, M.Ö. 700. Mesih, yersel bir biyolojik babası olmadan bir bakireden doğacaktı. Yeşaya 7:14, 9:6, Luka 1:26-35, Matta 1:18-25'te yerine geldi. Mika'ya verilen peygamberlik, M.Ö. 700. Mesih, kurtarıcı, Betlehem'de doğacaktı. Mika 5:2, Luka 2:1-20, Matta 2:1-12'de yerine geldi. Hoşea'ya verilen peygamberlik, M.Ö. 700. Mısır'dan çağrılacaktı. Hoşea 11:1, Matta 2:13-15'te yerine geldi. Malaki'ye verilen peygamberlik, M.Ö. 400. Mesih'in habercisi önceden gönderilecekti. Malaki 3:1, Yeşaya 40:3-11, Luka 1:11-17, Matta 3:1-12'de yerine geldi. Yeşaya'ya verilen peygamberlik, M.Ö. 700. Körlerin görmesini, sağırların işitmesini, kötürümlerin yürümesini sağlayacak ve iyi haberi yoksullara iletecekti. Yeşaya 35:5-6, 61:1, Luka 7:22, Matta 9 ve diğer bölümlerde yerine geldi. Yeşaya'ya verilen peygamberlik, M.Ö. 700. Kendi halkı tarafından reddedilecekti. Yeşaya 53:2-3, aynı zamanda Mezmur 118:21-22, Yuhanna 1:11, Markos 6:3, Matta 21, 42-46 ve diğer bölümlerde yerine geldi. Zekeriya'ya verilen peygamberlik, M.Ö. 500. Bir tarla satın almak için kullanılacak olan 30 gümüş uğruna Mesih'e ihanet edilecekti. Zekeriya 11, 12-13, Matta 26, 14-16, 27, 3-10'da yerine geldi. Yeşaya'ya verilen peygamberlik, M.Ö. 700. Mesih, reddedilecek, haksız yere suçlanacak, Yahudiler ve uluslar tarafından yargılanacak ve öldürülecekti. Yeşaya 50, 6, 53, 1-12. Aynı zamanda Mezmur 2, 22. Zekeriya 12, 10. Yuhanna 1, 11, 11, 45, 57. Markos 10, 32, 34. Matta 26 ve 27'de yerine geldi. Davud'a verilen peygamberlik, milattan önce 1000. Elleri ve ayakları delinecek. Kendisini izleyenler onunla alay edecek ve giysileri için zar atılacaktı. Mezmur 22, 16, 8, 18. Luka 23, 33, 37, 24, 39'da yerine geldi. Bu peygamberliğin çarmıhın bir ölüm cezası şekli olarak uygulanmasından çok önce söylenmiş olduğunu aklınızda tutun. Yeşaya'ya verilen peygamberlik, milattan önce 700. Suçluların en kötüsü gibi öldürülecek olmasına rağmen zengin bir adamın mezarına gömülecekti. Yeşaya 53, 8. Matta 27, 57, 60'da yerine geldi. Davud'a verilen peygamberlik, milattan önce 1000. Mesih'in bedeni mezarda çürümeyecekti. O ölüme galip gelecekti. Mezmur 16, 9, 11. Aynı zamanda bakınız Matta 16, 21, 23, 17, 22, 23, 20, 17, 19 ve diğer bölümler. Luka 24, Elçilerin İşleri 1 ve 2'de yerine geldi. Olasılık yasaları, herhangi birinin böylesine özel ve gerçekliği kanıtlanabilir peygamberliklerini yerine getirmesinin imkansızlığını açıklarlar. Ama yine de tüm bu peygamberlikler tam olarak yerine geldi. Daha sonra bir kutsal kitap alarak bu listeye geri dönmek ve her eski antlaşma peygamberliğini okuyup bunun yerine gelişinin yeni antlaşmada nasıl kaydedildiğini görmek isteyebilirsiniz.
Peygamberliğe özgü semboller ve örnekler.
Kutsal yazıların her yerinde yüzlerce peygamberliğe ek olarak yine yüzlerce sembol ve örnek, bu sembol ve örnekleri aynı zamanda imalar, tasvirler, gelecekte gerçekleşecek olan bir olayın hayalleri ve resim ile tanımlayan açıklamalar olarak da işaret edilir, yer almaktadır. Tanrı, bu görsel yardımcıların her birini, kendisi ve insanlık hakkındaki planını dünyaya öğretmek için tasarladı. Kutsal yazılarda yaptığımız yolculuk esnasında pek çok sembol ve örnek ile karşı karşıya geleceksiniz. Örneğin, göze çarpan en önemli sembol, bu kitabın 19. bölümünden başlayan ve 26. bölümüne kadar devam eden sayfalarda belirgin bir şekilde açıklanan kurban edilen bir kuzudur. 21. bölümde Tanrı'nın halkına bir örnek olarak inşa etmelerini buyurduğu taşınabilen tapınak olarak adlandırılan özel bir çadır hakkında bilgi edineceğiz. Taşınabilen tapınak ve bu tapınakla ilgili her şey insanlara Tanrı'nın nasıl olduğunu ve günahkarların nasıl bağışlanabileceklerini ve onunla sonsuza kadar birlikte yaşamak için gereken nitelikleri nasıl kazanacaklarını anlamaları konusunda yardımcı olacak güçlü görsel yardımcılardır. Yakuboğlu Yusuf ile Nasıralı İsa'nın yaşamları arasında yapılacak bir karşılaştırma, yazılarda bulunan resim ile tanımlayan açıklamalar türünde çarpıcı bir örnek sağlar. Yusuf'un ve İsa'nın yaşamları arasında 100'den fazla benzerlik mevcuttur. Tanrı, Yusuf'un yaşamını 1700 yıl sonra dünyaya gelecek olan İsa'nın bir resmini çizmek için kullandı. Bu tür örnekler ve peygamberlikler için yalnızca bir tek mantıklı açıklama mevcuttur. Tanrı.
Peygamberliğin amacı.
Mesih yeryüzündeyken şöyle dedi. Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Yuhanna 13:19. Gelecekteki olayların önceden bildirilmeleri ve sonra tarihte gerçekleşmeleri, Tanrı'nın habercilerini ve mesajını onayladığını gösteren bir yoldur. Gerçek ve yaşayan Tanrı, onun sözüne olan imanımızı güçlendirmek için şöyle der. Sonuçta başlangıçtan ve henüz olmamış olayları önceden bildiren, tasarım gerçekleşecek diyen benim. Yeşaya 46:10. Kutsal yazılarda yapacak olduğumuz yolculuk, dünyanın nasıl başladığını yazan kutsal kitabın ilk kitabında, Yaratılış, başlayacak. Yolculuğumuz dünya tarihinin son olaylarını önceden bildiren kutsal kitabın son kitabında, Vahiy, bitecek. Kutsal kitabın gerçekliği kanıtlanabilir geçmişi ve önceden görülemeyen geleceği hakkındaki ifadelerinin doğru olduklarından nasıl emin olabiliriz? Güneşin yarın doğacağından bizi emin kılan aynı mantığı bu konuya da uygulayarak emin olabiliriz. güneş sistemimiz binlerce yıldır mükemmel bir kayda sahiptir. Yeryüzü eksen üzerindeki dönüşünde hiçbir zaman başarısızlığa uğramamıştır. Güneş sürekli olarak doğar ve batar. Aynı şey kutsal kitap peygamberliği için de geçerlidir. Tanrı'nın kitabı gerçekliği kanıtlanabilir her konuda mükemmel bir kayda sahiptir.
Tanrı'nın meydan okuması.
Bazı dindar kişiler aynı zamanda kendi kutsal kitaplarının da yerine gelmiş peygamberlikler içerdiğini öne sürerler. Eğer birinin böyle bir iddiada bulunduğunu duyarsanız, kendisinden saygılı bir tutum ile şu ricada bulunun. Bana senin kutsal kitabının en ikna edici peygamberliklerinden 3 ya da 4 tanesini içeren kısa bir liste verebilir misin? Böyle bir liste verebilme olasılığı yoktur. Ama verdiği takdirde yapacağınız ilk iş, peygamberliklerin önceden bildirdikleri olay gerçekleşmeden önce yazılıp yazılmadıklarını tetkik etmek olsun. Sonra bu peygamberliklerini yerine gelip gelmediklerini onaylamak için dünya tarihiyle karşılaştırın. Ben deneyimlerim sonucunda eğer böyle peygamberlikler varsa onların az sayıda ve belirsiz olduklarını gördüm. Gerçek ve yaşayan Tanrı aşağıdaki meydan okumasını tüm dinlere ve zihinlerde oluşturulan tanrılara iyi bir amaçla sunar. Davanızı sunun, kanıtlarınızı ortaya koyun diyor Rab. Putlarınızı getirin de olacakları bildirsinler bize. Olup bitenleri bildirsinler ki düşünelim ve sonuçlarını bilelim. Ya da gelecekte olacakları duyursunlar bize. Ey putlar, bundan sonra olacakları bize bildirin de ilah olduğunuzu bilelim. Hadi bir iyilik ya da kötülük edin de hepimiz korkup dehşete düşelim. Siz de yaptıklarınızda hiçten betersiniz. Sizi yeğleyen iğrençtir. Yaşaya 41:21-24. Tam bir kesinlikle yerine gelmiş olan ayrıntılı peygamberliklerle ilgili çok sayıda örnek getirme konusunda kutsal kitap tektir. Gerçek ve yaşayan Tanrı insanlığa mesajının doğruluğunu tarih gerçekleşmeden önce yazarak kanıtladı. Yerine gelmiş peygamberlik onun imzasıdır.